Ayrım 74.
Kolya mağrur bir gülümsemeyle, "Nedense herkes tanır beni pazarda," diye ekledi. Hep birlikte savcıya yollandık. Kaz da beraberimizde. Baktım bizim oğlan korkudan karı gibi ağlıyor. Kazların sahibi, "Bu yolla istedikleri kadar kaz öldürebilir bunlar," diye bağırıyordu. Tanıklar da vardı kuşkusuz. Yargıç hemen verdi kararını. Ölen kaz için sahibine bir ruble verecek Vişniyakov, kaz da kendine kalacak. Bundan böyle bu çeşit şakalar da yapmayacak. Oğlan hala karı gibi zırlayıp duruyor beni göstererek. "O kışkırttı beni, benim aklımda yoktu," diyordu. Soğukkanlılıkla reddettim iddiasını. "Ben yalnızca ana fikri söyledim ona," dedim. Yargıç Nevetov gülümsedi, gülümsediği için de hemen kızdı kendi kendine. "Derslerinize çalışacağınıza bir daha ona buna ana fikir söylemeyesiniz diye hemen okul müdürüne bildireceğim durumu," dedi. Bildirmedi tabii, şakadan söylemişti öyle. Ama olay hemen duyuldu, okul müdürünün kulağına kadar gitti. Bilirsiniz pek uzundur kulakları. Edebiyat öğretmeni Kolbasnikov küplere biniyordu. Dardanelov gene benden yana çıktı. Kolbasnikov'un çatmadığı adam yoktu zaten. "Duydun mu Ilyusha, evlendi Kolbasnikov. 1000 ruble Drahoma'yla Mihailovların kızını aldı. Kız da yenilir yutulur bir şey değil doğrusu. 3. sınıflar hemen bir tekerleme hazırladılar." Şaşırdı kaldı 3. sınıf, pasaklı Kolbasnikov'un evlenmesine. "Gerisi çok gülünç, sonra getiririm tamamını. Dardanelov için bir şey söylemeyeceğim. Kafası çalışan, bilgili bir adamdır. Büyük saygım vardır ona. Beni koruduğu için böyle söylediğimi sanmayın." Birden Sumurov karıştı söze. "Hem Troya'yı kimler kurdu konusunda alt etmiştin onu." O anda Krasotkin'le olan yakınlığı gurur veriyordu ona. Kaz olayı da pek hoşuna gitmişti. Yüzbaşı yaltaklanır bir tavırla, "Gerçekten alt ettiniz mi onu?" dedi. "Troya'yı kimler kurdu konusunda öyle mi?" "Duyduk bunu. Ta o zaman Ilyusha'cım anlatmıştı." Ilyusha da karıştı söze. "Bilmediği yoktur onun baba. Okulda en bilgili öğrenci odur. Her derste birincidir." Ilyusha sonsuz bir içtenlikle bakıyordu Kolya'ya. Beriki mağrur bir alçak gönüllülükle. "Önemsiz bir şey bu Troya konusu," dedi. "Bence sözünü etmeye değmez." Havasını bulmuştu. Yalnız bir huzursuzluk vardı içinde. Çok heyecanlı olduğunun, kaz olayını pek duygulanarak anlattığının farkındaydı. Üstelik o anlatırken Alyosha ağzını açmamış, ciddi bir tavırla dinlemişti. Gururuna düşkün Kolya'nın içini şu düşünce kemiriyordu şimdi. "Onun beni övmesini istediğim için bunları anlatıyorum sanıp da küçük görmesin beni sakın. Böyle bir şeyi aklına getirirse o zaman ben de..." Bir kez daha mağrur bir tavırla, "Bence pek önemsiz bir konudur bu," dedi. O dakikaya dek ağzını açmayan Kartaşov soyadlı, sessiz, görünüşte pek çekingen, sevimli, 11 yaşlarında bir çocuk atıldı birden. "Troya'yı kimlerin kurduğunu ben biliyorum," dedi. Tam kapının yanında oturuyordu. Kolya hayretle ciddi ciddi baktı ona. Troya'yı kimlerin kurduğu sorusu bütün okulda herkesin merak ettiği bir konu olmuştu. Bu sırrı çözmek için Smaragdov'u okumak gerekiyordu. Oysa Smaragdov'un kitabı Kolya'dan başka hiç kimsede yoktu. Kartaşov bir gün Kolya'nın başka yana bakmasından yararlanıp kitapların arasındaki Smaragdov'un tarihini usulca rastgele açmış, tam Troya'yı kimlerin kurduğu anlatılan yeri bulmuştu. Bu soru ortaya atıldıktan birkaç gün sonra olmuştu bu olay ama Kartaşov kötü bir olayın patlak vermesinden, Kolya'yı kızdırmasından korktuğu için Troya'yı kimlerin kurduğunu bildiğini bir türlü açıklayamıyordu. Şimdi nedense birden kendini tutamamış söyleyivermişti. Çoktandır istiyordu zaten bunu açıklamayı. Kolya kibirli, küçümser bir tavırla baktı çocuğa. "Kim kurmuş söyle bakalım," dedi. Kartaşov'un yalan söylemediğini yüzünden anlamış, ona göre hazırlanmıştı. Soğuk bir rüzgar esti odanın içinde. Kartaşov tane tane konuşarak, "Troya'yı Tevs, Dardan, İllüs ve Tros kurdular," dedi. Bir anda kıpkırmızı kesilmişti yüzü. Acınacak bir görünümü vardı. Ama çocuklar bir dakika gözlerini ayırmadan baktılar ona. Sonra birden Kolya'ya çevirdiler bakışlarını. Kolya hep o son derece soğukkanlı bakışıyla küstah çocuğu süzüyordu. Neden sonra? ''Nasıl kurmuşlar bakalım?'' diye sordu. ''Bir kenti ya da devleti kurmak ne demektir, bilir misin sen? Nasıl yapmışlar? Gelip tuğlaları üst üste koyarak mı kurmuşlar kenti?'' Gülüşmeler oldu. Kabahatli çocuğun rengi kırmızıdan mora döndü. Susuyordu, ha ağladı ha ağlayacaktı. Kolya bir dakika daha baktı ona öyle. Sonra öğüt verir gibi bir tavırla, ''Bir devletin, kentin kuruluşu gibi tarihi olaylardan söz etmek için önce bunun ne anlama geldiğini bilmek gerekir.'' dedi. Odadakilere dönerek önemsemez bir gülümsemeyle ekledi. ''Bütün bu koca karı masallarına kulak asmam ben. Zaten genel tarihe de pek değer verdiğim yoktur.'' Yüzbaşı ürkek, tuhaf bir sesle, ''Genel tarihe mi dediniz?'' diye sordu. ''Evet efendim.'' Kişioğlunun yaptığı budalalıkların listesinden başka nedir tarih? Ben yalnız matematikle doğal bilimlere değer veririm. Kolya Alyosha'ya baktı göz ucuyla. Burada yalnızca Alyosha'nın düşüncesiydi onun için önemli olan. Gel gelelim Alyosha hala susuyor, ciddi dinliyordu. Bir şey söyleseydi hemen biterdi bu konuşma ama susuyordu Alyosha. Belki de beni küçümsediği için karışmıyor söze diye düşünen Kolya'nın sinirini gittikçe bozuyordu bu susuş. Söz gelimi şu klasik dilleri alalım hele. Baştan sona deli saçması hepsi. Bu konuda da benimle aynı düşüncede değilsiniz sanırım Karamazov. Alyosha ağırbaşlı bir gülümsemeyle değilim dedi. Bana sorarsanız klasik diller okullara yalnızca bir polis önlemi olarak konmuştur. Kolya birden sık sık solumaya başlamıştı. Can sıkıcı oldukları, zekayı körlettikleri için okutulurlar. Zaten sıkıcı olan okulları daha da sıkıcı yapmak, saçmalıklarına daha saçmalıklar katmak için aramışlar taramışlar, klasik dilleri bulmuşlar. Bu konuda böyle düşünüyorum işte. Düşüncemi değiştireceğimi de hiç sanmıyorum. Son tümcesini sert bir sesle söyleyen Kolya'nın yanakları pembe pembe olmuştu. Onu uysal uysal dinleyen Sumurov çın çın öten kararlı bir sesle doğru dedi. Çocuklardan biri öyle diyor ama kendisi Latince'de birinci diye bağırdı. Ilyusha karıştı söze. Evet baba dediğine bakma sen sınıfta Latince'den de birincidir. Kolya övülmekten hoşlandığı halde kendini savunmayı uygun gördü. Ne çıkar bundan? Zorunlu olduğu anneme okulu bitireceğime söz verdiğim için ezberliyorum Latince'yi. Bence insan başladığı bir işi yüzünün akıyla bitirmelidir. Yoksa klasik dillerden de bütün bu bayağılıklardan da nefret ederim. Haksız mıyım Karamazov? Alyosha gene gülümsedi. Niçin bayağılık oluyormuş? Kabul edin ki klasiklerin hepsi her dile çevrilmiştir. Öyleyse klasikleri okumak için ille de Latince'yi öğrenmemiz gerekmez. Bir polis önlemidir bu. Genç zekaları körletmek için bir araç. Durum böyleyken bayağılık değil de nedir bunun adı? Alyosha şaşırmıştı sonunda. Kim öğretti bütün bunları size diye haykırdı. Bir kere hiç kimsenin akıl hocalığına ihtiyacım yoktur benim. Kendim her şeyi anlayabilirim. Sonra klasiklerin çevirileri üzerine şimdi size söylediğimi Kolbasnikov 3. sınıfta söylemiştir. O zamana dek ağzını hiç açmamış Ninochka birden yüksek sesle doktor geldi dedi. Gerçekten de tam bu anda Bayan Hohlakova'nın arabası girmişti avluya. Sabahtan beri doktoru büyük bir heyecan içinde bekleyen yüzbaşı koşarak dışarı çıktı. Bayan Snegirevo toparlandı, mağrur bir tavır takındı. Alyosha, Ilyusha'nın yanına gidip yastığını düzeltti. Ninochka koltuğundan onun yatağı düzeltişini heyecanla seyrediyordu. Çocuklardan birkaçı hoşça kalın deyip gittiler. Bazıları akşam gene uğrayacaklarını söylediler gitmeden. Kolya Perezvon'a seslendi, köpek yataktan yere atladı hemen. Ilyusha'ya aceleyle, ''Ben gitmiyorum, gitmeyeceğim.'' dedi. Holde bekleyeceğim. Doktor gider gitmez Perez Von'la geleceğiz gene. Bu arada doktor içeri girmişti bile. Ayı kürklü, uzun siyah favorili, sakalı sinek kaydı tıraş edilmiş, gösterişli bir adamdı bu. Kapıdan adımını atar atmaz şaşırmış gibi duraladı. Yanlış geldiğini sanmış olacak. Kürkünü, kasketini çıkarmadan, ''Bu ne, neresi burası?'' diye mırıldandı. İçerideki kalabalık, odanın fakir görünümü, köşede ipe asılı çamaşırlar şaşırtmıştı onu. Yüzbaşı önünde yerlere kadar eğilerek yaltaklanır bir sesle, ''Buradasınız efendim, buradasınız.'' diye mırıldandı. ''Benim evimdesiniz, bana geldiniz.'' Doktor mağrur, yüksek bir sesle, ''Snegirev siz misiniz? Bay Snegirev.'' ''Evet efendim, benim.'' ''Ya.'' Doktor tiksiniyormuş gibi bir kez göz gezdirdi odaya, kürkünü çıkardı. Boynundaki büyük nişanın parıltısı odadakilerin gözünü aldı. Yüzbaşı hemen kaptı kürkünü, doktor kasketini de çıkardı. Yüksek sesle ''Hasta nerede?'' diye sordu. 6. Erken gelişme. Kolya çabuk çabuk konuşarak ''Sizce ne diyecek doktor?'' dedi. ''Ne iğrenç bir suratı var değil mi? Tıptan nefret ederim.'' Alyosha üzgün, ''Ölecek İlyusha'' diye karşılık verdi. ''Hiç umudum yok.'' ''Dalavereciler, tıp baştan aşağı dalaveredir.'' ''Sizinle tanıştığıma gene de sevindim Karamazov. Çoktandır tanışmak istiyordum sizinle. Böyle kötü bir durumda karşılaşmamız iyi olmadı ama...'' Kolya daha bir heyecanlı, duygulu şeyler söylemek istiyordu ya, boğazında bir şey düğümlenir gibi olmuştu. Alyosha bunu fark etti, gülümseyerek elini sıktı. Kolya heyecanlı heyecanlı mırıldanarak sürdürdü konuşmasını. ''Sizin bulunmaz bir insan olduğunuzu öğreneli çok oluyor.'' Mistik olduğunuzu, manastırda bulunduğunuzu duydum. Mistik olduğunuzu biliyorum ama size karşı beslediğim saygıyı hiçbir zaman engellemedi bu. Gerçeklerle yüz yüze gelmeniz kurtaracaktır sizi. Sizin yaratılışınızdaki insanlarda başka türlü olamaz bu. Alyosha biraz şaşırmıştı. Mistik neye diyorsunuz siz diye sordu. Neden kurtulacakmışım? Tanrı'dan falan. Nasıl? Tanrı'ya inanmıyor musunuz yoksa? Tam tersine Tanrı'ya bir diyeceğim yok. Tanrı'nın bir varsayım olduğundan kuşku edilemez ama ne yalan söyleyeyim toplum düzeni için, insanların birbirini yememeleri için ve benzeri gereklidir. Tanrı olmasaydı onu icat etmek gerekecekti. Kolya'nın yüzü giderek kızarmaya başlamıştı. Alyosha onun bilgiçlik tasladığını, çocuk olmadığını göstermeye çalıştığını düşünecek sanıyordu. Öfkeyle ona bilgiçlik tasladığım falan yok benim diye geçirdi içinden. Birden fena halde sıkılmaya başlamıştı canı. Doğrusunu söyleyeyim bu çeşit tartışmalardan nefret ederim dedi. Tanrı'ya inanmadan da insanlığı sevebilir kişi ne dersiniz? Voltaire Tanrı'ya inanmadığı halde severdi insanlığı değil mi? Gene küçümsüyor beni diye düşünüyordu. Alyosha yaşıtı, hatta kendinden yaşça büyük birisiyle konuşuyormuş gibi ağırbaşlı, son derece ağırbaşlı bir tavırla, alçak sesle, ''Voltaire Tanrı'ya inanıyordu.'' dedi. ''Ama galiba az. İnsanlığı da az sevdiğini sanıyorum.'' Alyosha'nın Voltaire üzerine düşüncesinde böylesine kararsız olması, bu konuda son kararı ondan küçük bir kimseye, Kolya'ya bırakıyormuş gibi konuşması şaşırtmıştı Kolya'yı. Alyosha, ''Voltaire'i okudunuz mu yoksa?'' diye sordu. ''Hayır pek okudum sayılmaz ama Candide'in Rusça çevirisini okudum. Eski, iğrenç, gülünç bir çeviriydi.'' ''Gene.'' ''Anladınız mı?'' ''Elbette yani anlamamış olabileceğimi düşünmenizin nedenini öğrenebilir miyim?'' ''Bir sürü ipe sapa gelmez laf var içinde kuşkusuz. Eserin bir felsefe romanı olduğunu, belirli bir düşünceyi savunmak için yazıldığını anlayabilecek durumdayım elbette.'' Kolya ne söyleyeceğini iyice şaşırmıştı. ''Ben sosyalistim Karamazov, katıksız bir sosyalistim.'' Birden sustu Kolya. Alyosha gülümsedi. ''Sosyalist mi dediniz? Ne zaman becerdiniz bunu? Yanılmıyorsam 13 yaşındasınız daha.'' Kolya gücendi. Bir kere diye köpürdü. 13 değil 14 yaşındayım. 2 hafta sonra 14'üme basıyorum. Sonra bunun yaşımla ne ilgisi var anlayamadım. Önemli olan yaşım değil düşüncelerimdir. Haksız mıyım? Alyosha alçak gönüllü, sakin bir tavırla. Büyüyünce yaşın düşünceler konusunda ne denli önemli olduğunu kendiniz göreceksiniz dedi. Öyle sanıyorum ki sizin değil bu düşünceler. Ama Kolya birden heyecanla kesti Alyosha'nın sözünü. Rica ederim dinden, mistisizmden yanasınız siz. Kabul edin ki Hristiyanlık varlıklı, ünlü kişilere, alt tabaka insanlarını kölelikle tutmaları için yardım etmekten başka hiçbir şeye yaramamıştır, yalan mı? Alyosha yüksek sesle, ah dedi, bunu nereden kaptığınızı anladım. %100 birisi öğretti size bunları. Rica ederim, nereden çıkardınız bunu? Hiç kimse öğretmedi. Kendi aklım yok mu? Doğrusunu isterseniz İsa'ya karşı değilim, üstün bir insandı o. Çağımızda yaşasaydı, hiç kuşkunuz olmasın, hemen devrimcilerin arasına katılır, belki de en önde giderdi. Alyosha gene yüksek sesle, ''Bütün bunları nerede öğrendiğinizi söyler misiniz bana?'' diye sordu. ''Söyler misiniz? Hangi aptal soktu bunları aklınıza?'' ''Boşuna çabalamayın, güneş balçıkla sıvanmaz. Gerçi Bay Rakitin'le sık sık buluşup konuşuyoruz ama ihtiyar Belinski de böyle düşünüyormuş.'' diyorlar. Dipnot, 19. yüzyılın en ünlü Rus eleştirmeni. Belinski mi? Anımsamıyorum. Hiçbir yerde böyle bir şey yazmadı. Yazdı diyen yok zaten. Böyle düşünüyormuş diyorlar. Birisinden duydum bunu. Ama canım boş verin. Belinski'yi okudunuz mu bari? Doğrusunu söyleyeyim, okumadım. Hiç okumadım. Yalnızca Tatyana'nın Onegin'le gitmemesi üzerine yazdığı bir yazısını okudum, o kadar. Dipnot, Pushkin'in Yevgeni Onegin adlı yapıtından söz ediliyor. Onegin'le gitmemesi üzerine mi? Bunları anlıyor musunuz yoksa? Kolya kötü kötü gülümsedi. Rica ederim, şu ufaklık Smurov'la bir tutuyorsunuz beni galiba. Ama azılı bir devrimci olduğumu sanmayın sakın. Bay Rakitin'le birçok konularda çatışırız. Tatyana konusunda da şunu söyleyeyim ki, kadın haklarının savunucularından değilimdir. Kadının bağımlı, başkasının buyruğu altında yaşaması gereken bir yaratık olduğu kanısındayım. Napolyon'un dediği gibi, Le femme tricotant. Dipnot, kadın kısmının işi örgü örmektir, Fransızca. Kolya nedense gülümsedi. Hiç değilse bu konuda sözüm ona, bu büyük insanın düşüncesine katılıyorum. Sonra söz gelimi kişinin yurdunu bırakıp Amerika'ya gitmesinin de alçaklık, alçaklıktan da öte bir şey, budalalık olduğu kanısındayım. İnsanlığa burada da hizmet edebilecekken ne diye Amerika'ya giderler? Hele şimdi, yurdumuzda sürüyle yararlı uğraş adam beklerken. Böyle karşılık veriyordum işte. Böyle mi karşılık veriyordunuz? Kime? Amerika'ya gitmeyi salık veren mi var size yoksa? Ne saklayayım, ayartmaya çalıştılar beni ama gereken karşılığı da aldılar. Aramızda kalsın bu Karamazov, kimseye söylemeyin. Yalnız siz biliyorsunuz. Üçüncü şubenin pençesine düşmek, Tsepni Köprüsü'nde ders almak niyetinde değilim. Unutmayacaksın hiç Tsepni Köprüsü yanındaki yapıyı. Anımsıyor musunuz? Hoş bir şiir değil mi? Niçin gülüyorsunuz? Söylediklerimin yalan olduğunu sanmıyorsunuz ya. Kolya ürpererek, babamın dolabında Kolokov'un tek bu sayısının olduğunu, içindeki yazılardan yalnız bunu okuduğumu bilse ne der acaba diye düşünüyordu. Hayır hayır gülmüyorum. Yalan söylediğinizi ise aklımın ucundan bile geçirmedim. Evet geçirmedim. Çünkü gerçektir bunlar. Söyler misiniz, Pushkin'i okudunuz mu? Söz gelimi Onegin'i falan. Demin Tatyana'dan söz ediyordunuz da. Okumadım ama okumak istiyorum. Ön yargıları olmayan bir insanım ben Karamazov. Hem o yanı hem bu yanı dinlemek istiyorum. Niçin sordunuz? Hiç. Kolya Alyosha'nın karşısına dikilerek, ''Beni çok mu küçük görüyorsunuz Karamazov?'' diye sordu. ''Çekinmeden söyleyin.'' Alyosha şaşkın şaşkın baktı Kolya'nın yüzüne. ''Sizin mi küçük görüyorum? Nereden çıkardınız bunu? Sizin gibi bir çocuğun daha hayatı anlamadan bu çeşit çirkin saçmalıklarla bozulmasına üzülüyorum o kadar. Kolya mağrur bir tavırla kesti sözünü. Benim için üzülmeyin. Kuşkucu bir insanımdır. Budalaca, kabaca kuşku ederim. Gülümsediğinizi görünce sandım ki... Ah, oysa bambaşka bir şey için gülümsemiştim ben. Anlatayım. Bir süre Rusya'da kalmış bir Alman'ın öğrencilerimiz üzerine yazdığı bir yazıyı okumuştum geçenlerde. Şöyle yazıyordu. Astronomi üzerine hiçbir şey bilmeyen bir Rus öğrencisine bir gökyüzü haritası verin, devrisi gün yanlışlarını düzeltip getirir onu size. Alman, Rus öğrencilerinin bilgiden yana sıfır oldukları halde kendilerine pek güvendiklerini söylemek istiyor bununla. Kolya bir kahkaha attı. Ah, doğru söylemiş, çok doğru. Aferin Alman'a. Ama iyi yanımızın da farkına varamamış kas kafalı, ne dersiniz? Kişinin kendine aşırı güvenmesi kötü bir şey değildir. Gençliğin verdiği gururun etkisiyle biraz fazla güvenebilir kişi kendine. Ama zamanla geçer bu, geçmesi gerekiyorsa elbette. Ta çocukluktan başlayan bir ruh özgürlüğü, düşüncede, inançlarda bir gözü peklik vardır bunda. Onlar gibi pısırık değiliz biz. Ama gene de doğru söylemiş Alman. Aferin ona. Ama ne olursa olsun hepsini gebertmeli şu Almanların. Bilimde ne denli ileri olurlarsa olsunlar, gene de gırtlaklamalı hepsini. Alyosha gülümsedi. Niçin? Eh, saçmaladım belki de, kabul ediyorum. Bazen müthiş çocuklaşırım. Bir şeye sevindiğim zamanlarda tutamam kendimi, saçmalarım. Bakın, biz burada saçma sapan şeylerden çene çalarken doktorun işi de epey uzadı. Belki Bayan Sinegireva ile Ninochka'ya da bakıyordur. Bir şey söyleyeyim mi size? Hoşlandım şu Ninochka'dan. İçeri girdiğimde birden, şimdiye kadar niçin gelmediniz diye fısıldadı kulağıma. Sesinde öyle tatlı bir sitem vardı ki, sanırım çok iyi yürekli, zavallı bir kızcağız. Evet, evet, zamanla daha iyi anlayacaksınız onu. Alyosha heyecanlanmıştı. Böyle insanları tanımanız, doğru hüküm vermeniz bakımından çok yararlı olacaktır sizin için. Onlarla tanışmakla çok şeyler öğreneceksiniz. Kolya duygulu, ah, buraya gelmekte böylesine geç kaldığım için öyle üzülüyorum, kendi kendime öyle kızıyorum ki dedi. Evet, çok yazık. Zavallı çocuk sizi görünce ne çok sevindi, gördünüz. Nasıl sabırsızlıkla bekliyordu sizi. Böyle söylemeyin, içim parçalanıyor. Ama hak ettim bunu. Gururumdan, bencil gururumdan, her zaman kendimi zorladığım halde bir türlü kurtulamadığım, iğrenç hükmetme tutkumdan gelmedim. Şimdi anlıyorum bunu. Birçok bakımlardan alçak bir insanım ben, Karamazov. Alyosha heyecanlı, hayır, iyi bir insansınız dedi. Bazı kötü etkilere kapılmışsınız o kadar. Bu duygulu, iyi yürekli çocuğun size böylesine değer vermesinin nedenini anlıyorum şimdi. Bana mı söylüyorsunuz bunu diye haykırdı Kolya. Oysa buraya geldim geleli beni hor gördüğünüzü, küçümsediğinizi sanıyordum hep. Sizin düşüncenizin benim için ne denli önemli olduğunu bilseniz bir...